Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında bu hafta hürriyet prensibini hocamızdan dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam. Bugün az önce de ifade ettiğimiz gibi muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kitabının Hürriyet Prensibi bölümünü dinleyicilerimizle buluşturacağız. Dinleyicilerimizin gündemine getirmiş olacağız. Hürriyet dediğimizde biz ne anlayacağız hocam? Ve bu prensibe göre, İslam'a göre gerek düşüncelerimizde, gerekse muamelatımızda, gerekse yaşantımızda Müslümanın özgürlüğü demek ne demektir? Müslüman özgürdür, eyvallah. Ama ne kadar özgürdür? O özgürlüğün ölçüsü nedir? Buradan başlasak hocam.
İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabi biz daha önceki programlarımızda İslam dünya görüşünün müşahhas prensipleri üzerinden konuşuyorduk. Burada tabii birkaç maddeyi konuştuk. Şimdi de beşinci madde hürriyet prensibi. Bize ne anlatıyor? Karşılığı nedir? Bununla ilgili inşallah kısaca bir şey söylemeye çalışacağız. Tabii hürriyet deyince insanın hür olması, özgür olması anlamlarında daha çok hem fikri hem de fiili. Yani hem düşünme açısından hem de insanın davranışları bakımından özgürlüğünün karşılığı akla geliyor. Allah-u Teala insanı tabii kul olması üzere halk ettiğini ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ile bize anlatıyor. Burada Müslümanın hürriyet prensibinden ne anladığı ve Müslüman olmayanların ne anladığı kavram olarak birbiriyle karşı karşıya geldiğinde aslında büyük bir çatışma ortaya çıkıyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi İslam yani imanla hürriyet prensibi yan yana geldiğinde İslam'ın hem emanet olması bakımından kulluk prensibinin, kulluğun kurmuş olduğu alakayla hem de kişiyi mükellefiyet kılmak bakımından tercih hakkı İslam olma ya da olmama adına olmasına rağmen İslam olduktan sonra bir takım helaller ve haramlar noktasında olmak üzere yine iman edip etmemekle ilgili imanın gerekleri, İslam'ın gerekleri üzere kula bir takım prensipler, bir takım vazifeler, mükellefiyetler yüklüyor. Tabi bu anlamda hürriyet prensibini hem şer'i yani hukuki, hem ahlaki, hem de içtimai alanda değerlendirmek gerekiyor. Tabi günümüz dünya algısı içerisinde liberal düşünceye, daha doğrusu liberalizme karşılık gelen işte özel mülkiyeti, engelsiz piyasa ekonomisini, hukukun hakimiyetini, din ve basın özgürlüğü adı altında, tabi buradaki özgürlük ifadesi kişiyi tamamen din düşmanlığı yapmayacak şekilde aslında özgürlüğün karşılığı. Buna dayanan bir prensibin karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak günümüzde özgürlük olarak adlandırılan hürriyet prensibi mutlak manada çok af buyurun belki ifade biraz rahatsız edici de bir ifade olacak ama akılsız varlıkların ve iradesi olmayan varlıkların yapmış olduğu gibi yaşamak olarak adlandırılıyor. Yani ben burada hayvanlaştırılmış demiyorum. Niçin? Çünkü insan aklını yitirdiği zaman da iradesi bağlı olduğu ya da iradesi tamamen serbest bırakıldığı zaman da sahip çıkmakta zorlanacağı ya da tamamen başkalaşacağı hale gelebiliyor. Bunu inşallah ilerideki dakikalarda belki konuşacağız. Şöyle ki mutlak özgür olduğu zaman insan aslında kendine ait olan nefs dediğimiz sultasına giriyor. Yani onun esareti altına giriyor. Yani mutlak özgürlük dediğimiz hadise aslında kişiyi yine özgür bırakmıyor. Nefsinin kendi ihtiyaçlarını, şeytanın kendi isteklerini kişide yaptırmak üzere bir esaret başlangıcı haline getiriyor. Burada hür bırakılan kimse hür kaldığını zannederken ihtiraslarının esiri ve kölesi olarak aslında hürriyetini yitirmiş oluyor. İslam kişiye hürriyetini belli sınırlarda takdim ederken aslında ona iman ile birlikte asıl özgürlüğünü veriyor. Yani insana bir maksat yüklüyor. O maksatla birlikte iman şuuruyla birlikte, İslam şuuruyla birlikte bir davranış, bir tefekkür, bir hayatta bir anlamlı varlık olmanın karşılığını akıl ve nefisle birlikte biraz önce söylediğimiz akıl ve iradenin serbest kaldığı, akıl ve iradenin kendi içerisinde, İslami prensiplerin içerisinde hareket bulduğu bir karşılık buluyor aslında. Burada şöyle söyleyebiliriz. Liberal anlamda, yani liberalizm diye savundukları insan mutlak özgürdür, istediği gibi yaşar. Herkes her şeyi yapmakla serbesttir. İster dindar olur, ister olmaz. Olursa dinin içerisinde de istediği gibi hayat yaşar. İnanıyorum der ama serkeş bir hayata devam eder. Yani çok af buyurun Anadolu ifadesiyle saldım çayıra Mevlam kayıra haliyle böyle bir hayat yaşarcasına bir anlayışa sahip oluyor. Tabii bu şurada da bir maniaya tabi kılınıyor ister istemez. Yani bugün bir kimsenin mutlak özgür olması demek bir başkasının özgürlük alanına da müdahale etmek anlamına gelir. Yani siz de özgür oldun, ben de özgür olduğum zaman ikimizin özgürlükte çatışan noktalarımız mutlaka olacaktır. Yani sizin yüksek sesle müzik dinleme özgürlüğünüz varken ben de yüksek sesle bağırıp çağırma özgürlüğüne sahipsem ya da siz koşma özgürlüğüne sahipken ben de dönme özgürlüğüne sahipsek mutlaka birbirimize bir yerlerde çarpacağız. Mutlaka bu özgürlükler birbirleriyle çatışacak, birbirleriyle bir keşmekeş, bir kargaşa oluşturacak. Bu yüzden zaten hangi topluluk olursa olsun mutlaka hukuki bağlamda özgürlüklere belli bir standart getirerek o standart içerisinde bir hareket noktası belirliyor. Yani insan fıtraten zaten bağlı ve bağımlı bir varlıktır. Dünyaya geldikten sonra annesiyle babasıyla, içerisinde bulunduğu toplum yargılarıyla, aile ve içtimai anlamdaki sorumluluklarıyla zaten bir sınırdan haberdar olarak ya da bir sınıra bağlı olarak yaşamaya çalışıyor. Buradaki hadis-i şerifteki innel halale beyin ve innel harame beyin ve beynehuma umurun müştebihat la ya'lemune kesirun minen nas dedi. Femen itteka şubuhat la ya'lem. Oradaki himallah diye geçen hadis-i şerifteki kulun, Cenab-ı Hakk'ın kul olarak yaratmış olduğu topluluk içerisinde helaller ve haramlar dairesinde iman ya da iman etmeme noktasında sınırlar var. O sınırlar içerisinde gezmesi, dolaşması ya da karşılık bulması, hayat bulmasının adı aslında kişinin hür kaldığı alan oluyor. Yani biz iman etmekle mükellefiz. İmanda bir takım şartları yerine getirmekle mükellefiz. Buradaki mutlak özgürlüğe karşılık gelen, yani dine karşı bir tavra dönük olan liberal algıların ya da düşünce sistemlerinin aslında temel derdi kulun istediği gibi yaşamasını sağlamak değil, dine karşı olan kin ve nefretlerini ortaya koymak anlamına geliyor. Burada şöyle bir durum da söz konusu. Tabii İslam'da yasaklar aslında ya da serbest bırakılan alanlar, helaller ve haramlar ya da yasaklar ve serbest alanlar aslında hürriyet prensibini yaşatmak için vardır. Yani bir insanın hür olduğu alana bir başkasının hürriyet alanım deyip müdahale etmesine de yasak koyar. Burada kul hakları adı veriliyor. O yüzden insan aslında dengeler. İman bu noktada iradeyle birlikte tercihte hür olan şahsı ahiret ahvaliyle, hesap ve kitapla, mizanla birlikte cennet ve cehennem algılarıyla mutlaka bir dengeye, bir standarda koymaya çalışır. Elbette ki her ferdin bir özgürlüğü vardır. Her fert inanmakla ya da inanmamakla özgürdür. Ama bu mutlak manada bir başkasının inanç alanına müdahaleyi haklı kılmaz ya da o insanın tavır ve davranışlarında, yapacağı işlerde bir başkasının tavır ve davranışlarına mani kılacak hali özgür kılmaz.
Yani biz işte dinde zorlama yoktur meselesini yanlış anlıyoruz değil mi hocam? Yani dine girmede zorlama yok. İrade şimdi, noktasında tabii ki tebliğ yapacağız. Tabii, o ayrı mesele tabii. Ama girme noktasında bir zorlamamız var. Ama girdikten sonra belli başlı noktaları biraz o manada tebliğ yapıp uyarıda bulunup şunu şöyle yapman lazım, bunu böyle yapman lazım, usulü budur diyebiliyoruz. Özgürlükleri o manada kısıtlayabiliyoruz.
Tabii ki şöyle bir şey. Ayet-i Kerime'deki la ikrahe fiddin dediği, dinde zorlama yoktur dediği, bir kimseyi zorla, kılıç zoruyla, silah zoruyla İslam yapamazsınız. Yani bir kimse kalb ile tasdik olmadıktan sonra dil ile ikrarın kendisini imanen kurtarmayacağını bilmeli. Yani dil ile ikrar, kalb ile tasdik bu bir rükündür. Erkanın bir araya gelmesi, senkronizasyon olacak, bir uyum olmalıdır. O zaman bir kimsenin ben iman etmiyorum demesi kendi tercihidir. Biz onu iman etmiş bir kimse sorumluluklarını ya da yükümlülüklerini ona yüklemek diye bir keyfiyete sahip değiliz. Böyle bir şey söz konusu değil. Namaz ile, abdest ile, oruç ile biz iman etmedim diyen bir insanı emirde bulunamayız. Yalnız bu işi yapmadığını, yani ben iman etmedim diyen bir kimsenin de iman ettim diyen bir kimseye müdahale etme hakkı yoktur. Yani o namaz kılarken dışarıda teneke çalmayacak. O namaz kılarken onun camisine, minaresine, abdestine, namazına müdahale etmeyecek ya da buna benzer hakaretlerde vesairelerde bulunmayacak. Yani kendisi de İman etmemeklikteki özgürlüğünü karşısındakinin iman etmeklikteki özgürlüğüyle saygı duyar olacak. Bu mesele, eğer kişi ben iman ettim dediyse Orada elbette ki zorlamalar olacaktır. Yani Müslümanım diyen bir kimsenin namaz kılmama özgürlüğüm vardır deme hakkı yoktur. Ben Müslümanım deyip diliyle ikrar etmiş, kalbiyle tasdik etmiş bir kimsenin işte Ramazan ayı geliyor, ben oruç tutmayacağım deme hakkı yoktur. Yani oruç da tutacaktır, namaz da kılacaktır. Ben faiz yiyeceğim deme hakkı yoktur. Ben çok af buyurun hınzır eti, domuz eti yiyeceğim deme hakkı yoktur. Ben içki içerim deme hakkı, kumar oynuyorum deme hakkı yoktur. Yani burada şimdi malum İşte çekilişler, kurallar, işte piyangolar vesaireler, insanlar bakıyorsunuz kuyruklara girmişler. Ya buradaki insanlara domuz eti gibi haram olduğunu söyleyip onları eğer İslam üzerelerse oralardan çevirmek, caydırmak gerekir. Yani burada toplum böyle yapıyor, ben de böyle yaparım deme hakkımız da yoktur. Esas olan Kur'an ve sünnet çizgisiyle şer'i hukuk ne diyorsa o hukuk perspektifinde yürümektir. Ha bu insanların da eğer bir insan gayrimüslimse ve kendi hayat tarzı ve yaşama hakkı varsa kendince o yaşam hakkını da yaşama hakkını da teminat altına işte zımmi hukuku diyoruz bunun adına alma hakkı söz konusudur. Yani ne yapacak? O kimse bir gayrimüslimi de işte yılbaşı kutlayacaksa varsın kutlasın ama fuhşiyatını bizim sokaklarımızda yaymaya da müsaade etmeyeceğiz. Yani biz
Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz.
Bu da olmaz. Yani biz buna da
müsaade edemeyiz.
Yani legal yollardan tabii müsaade etmiyoruz. Yani yoksa bir kimsenin kendi evinde süslediği ağaç bizi ilgilendirmez. Ama bir kimsenin İslam'ı varsa, Müslümanlığı varsa o Müslümanlığı onun hayatına bir yön vermeli. Müslüman gibi el mer'u ma'amen habbe denilen kısım bu. Yani kişinin sevdiğiyle beraber olması bu da şu anlama gelir. Gerçekten imanı ve İslam'ı sevdiyse sevdiği ve tabi olduğu iman ve İslam'ın bir karşılığının bir görüntüsünün olması gerekiyor. Yani içeride ben dil ile ikrar ettim, kalb ile tasdik ettim deyip dışarıda karşısında olan gibi hayat sürmeyecek. Yani biraz önce söylediğimiz fuhşiyat içerisine girmeyecek. Ne içkisi, ne kumarı, ne vesairesinde bulunmayacak. Burada tabii eğer bir kimse bu düşünce sistemi içerisinde bir sınıra tabi değilse, yani kendisine verilen özgürlük, ben İslam değilim deyip kendisince bir kontrolsüz ve insan aklını putlaştırırcasına ve kendi heva hevesini ve nefsi arzularını, isteklerini putlaştırmaya devam edecek olursa ki bu yönde de zaten günümüz bir takım sistemleri çalışır vaziyette. İşte bu LGBT lobileri vesaire aileyi hedef alan, aileyi bozmaya çalışan, anneyi, anneliği, hanımefendileri bozmaya çalışan bir takım lobiler, aileyi özellikle bozmaya çalışan lobiler ellerinden geldiği kadar bu tür platformlar oluşturup özellikle hümaniter algıyla yani insanı değerli gösteriyoruz algısıyla putlaştırarak aklı da kendi zihinlerince üstün kılarak bir hedonik yani haz duyulan sadece hazza ve lezzete, şevk ve şehvete dönük bir sunumla karşımıza çıkıyorlar, piyasaya çıkıyorlar. Biz burada ses çıkardığımız zaman, bir şey söylediğimiz zaman hemen adımıza başka bir şeyler söylenmeye başlanıyor. Kendilerine söylediğimiz zaman da elhamdülillah Müslümanız diyorlar. O zaman Müslümansak, Müslüman gibi yaşamak, Müslümanca hareket etmek ve İslam şiarıyla yani onun yasaklarını ya da serbestlerini, onların helallerini ya da haramlarını dikkate alarak yaşama, yani vahiy rehberliğiyle hareket eden bir kul olmak ve her ferdin birer piyon olmasına mani kılarak, işte bunun tarihte birçok örneği var, işte bir Nemrut örneği var, bir Firavun örneği var, günümüzde başka Nemrutlaşmış ya da Firavunlaşmış tipler önümüze çıkıyor devamlı, bunlara müsaade etmeden bir hayat algısı oluşturmak gerekiyor. Elbette dinde zorlama yoktur. Bir kimse namaza muhabbet etmiyorsa, bir kimse oruca muhabbet etmiyorsa, bizim onu namaza zorlamamız demek, bizim onu oruca zorlamamız demek, belki karşıt bir tepki. O zaman bunun başında ne gerekiyor? Sevdirmek gerekiyor, muhabbet ettirmek gerekiyor. Çünkü insan hangi anlayışa sahip olursa olsun, hangi fikri yapıya sahip olursa olsun, o fikri yapıyı sevmezse, ona muhabbet etmezse, o kendi kalbinde hakikatte bir karşılık bulmazsa, bir meveddet oluşmazsa, bir muhabbet oluşmazsa, elbette ki o tavra karşı da bir tavır alma oluşacaktır. Ya bunların günümüzde birçok örneği var. O zaman ne yapıyoruz biz? Gönlünde muhabbeti olmayan bir namaz algısı oluşturuyoruz. Gönlünde muhabbeti olmayan bir oruç algısı oluşturuyoruz. Bir zaruretler zinciri oluşuyor. Onlar da samimiyetten, takvadan, peki, muhabbetten alıkoyuyor.
Görsünler diye yapılan ibadetlere dönüşüyor.
Tabii yani riya giriyor işin içerisine. Evet. Belki aldatmalar giriyor işin içerisine. Ya da mış gibi yapmalar giriyor işin içerisine. O zaman da iman zedelenmeye başlıyor. Evet. Orada fuhşiyat farklı sunumlar altında kendine takdim edildiğinde bunu da çok rahat bir şekilde hayatın içerisine dahil edebiliyor. Evet. Ya da yaşayabiliyor, yaşatabiliyor.
Belki bunu farklı bir programda tekrar gündeme getirmek lazım hocam. Tebliğ usulüne giriyor biraz
evet, da bu. Evet, kesinlikle.
Üniversite yıllarımızda sizin de Ahmet Önkal hocamızın evet. bir kitabını okumuştuk. Zaman zaman da evet. programlarda hatırlatıyoruz. Peygamberimizin tebliğ metotları Hı-hı. kitabını Hı-hı. dinleyicilerimize de tavsiye ederiz. Bunu belki farklı programlarda yine böyle bir gündem olur. Şunu sormak istiyorum ben hocam. Şimdi günümüzde yılbaşı süreci geçiriyoruz. İşte Hristiyanların Noel Hı. dediği o süreci geçiriyoruz. Ama bundan 1-2 ay sonra da 3 aylar içerisindeyiz. Şubat ayı içerisinde de biz Ramazan-ı Şerif'e kavuşacağız.
Evet inşallah.
Şimdi gençlerin özellikle oryantalistlerin gençlere dayattığı işte bu modern İslamcıların ben namazımı da kılarım ama evimde çam ağacı da olur veya işte ibadetimi de yaparım başörtümü de takarım ama yılbaşı kutlamalarına da katılırım diyen tipler var. Evet. Ve bunların söylediği ben özgürüm ben kendi hürriyetime sahibim bana karışamazsın sloganı var bunların kullanmış evet. oldukları. Evet. Biz gerek bir anne baba olarak gerek bir tebliğci olarak yani hayatın hangi noktasında bulunuyorsak bulunalım birilerine tebliğ görevimiz var.
Evet.
Anne babaysak evladımıza var. İşte ne bileyim bir öğretmensek öğrencilerimize
evet.
var.
Evet.
Bir radyo programcısıysak
evet. Evet.
dinleyicilerimize var.
Kesinlikle.
Bir hocaysak işte talebelerimize var, cemaatimize var vesaire. Bu hürriyeti kısıtlama noktasında bize ne kadar müsaade var? Bunu sorsam, şöyle kıyas yaparak sorsam, şimdi evimize, daha doğrusu evlerine kurmuş oldukları Noel ağacının karşılığı olarak biz de bir ay sonra, iki ay sonra, Ramazan-ı Şerif geldikten sonra evimizi Ramazanlaştırdığımızda
evet.
biz de bunlara karşı olarak bu metotla cevap verebilir miyiz?
Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. İman bir kalp işidir.
Hı hı.
Muhabbet işidir, kabul işidir. Bir ön kabulü gerektirir. Eğer bir kimse ben iman ettim diyorsa iman ettiği şartlar muvacihesinde hayatını da standarda koyması gerekir.
Hı hı.
Yani ben namaz kılıyorum, ben oruç tutuyorum ama bu alanda da işte kutlarım, ağacımı da süslerim, işte hindimi de keserim, yerim algısını yaşıyorsak. Şimdi belki geçmiş bir zamanı konuşacağız ama vaka Allah ayette biz bir kalp, bir göğüs kafesi içerisine, bir sadra iki fuat yani iki kalp koymadık diyor. Ayet-i kerimede la ilahe illallah ile birlikte zikrediliyor. Ve bütün hadislerde de böyle bir işaret var. Yani eğer kalpte iman varsa küfür olmamalı. İman yoksa küfre yer kalmamalı. Yani küfür asla kalbin içerisinde bir meşgale alanı olmamalı. Yani bunun temizlik anlamında söylüyorum. Şimdi biz öncelikle şunu iyi anlamalıyız. Yani eğer ibadetlerimiz gerçekten hak manada yerine uyan, yerine oturan ve kabul çizgisinde olan bir ibadetlere döndüyse zaten fuhşiyatın kabulü kalpli olmamalı. İnne salate tenha anil fahşâ.
Şunu mu demek istiyorsunuz? Hep belki hanımefendilerden örnek veriyoruz ama yani bu beyefendilerde de var. Namaz kılıyorum, başımı örtüyorum diyen bir hanımefendinin
evet, evet.
kalkıp bu tür ortamlara gidiyor olması veya bu evet. tür ortamlara meyilli olması aslında onun başörtüsünün, kıldığı namazının çok da
kendisine
şekil vermediğini, sadece belki de şekilden ibaret olduğunu mu
yani bu söylüyorum? Sadece bir alışkanlığın karşılığı gibi anlam buluyor. Çünkü ibadetler
tabii kimsenin elbette ki, kalbini okuma niyetinde değil.
Asla, asla.
Yanlış yani, anlamasın.
Sadece burada biz kendimizi tartıyoruz. Yani buradaki mesele bu.
Evet.
Yani bir kimse eğer namaz kılıyorsa, ibadetlerini yerine getiriyorsa, yapmış olduğu amellerin o insanın davranışlarına da yön vermesi gerekiyor. Yani kul hakkına yemeyecek, işte saire riayet edecek vesaire. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Kılınan namaz, tutulan oruç, yapılan ibadetler eğer bizi bir dönüşüme tabi tutmuyorsa, yani Müslümanca bir hayata teşvik etmiyorsa ve biz saire de ki küffara karşı insanın kalbinde bir ufak bir muhabbete bile yer bırakmamalı ki kalıyorsa o zaman bir yerlerde arıza var demektir. Önce bunu anlatmak lazım. Yani bizim ruhamâ'u beynehum dediği hadis ayeti kerimedeki eşiddâ'u alel küffar dediği yine ayette yani küffara karşı şedid mümine karşı rahmetle ayeti kerimenin karşılığı bu. O zaman bizim şöyle bir tavırda bulunmamız gerekiyor. Tabii biz onlara karşı bir ters bir hareket ya da farklı bir davranışa girmekten bahsetmiyorum. Kendi hayatımızı alıp almamaktan bahsediyoruz. Asıl mesele bu. Yani bizim o adetleri, o gelenekleri, yani bizim bayrama ihtiyacımız yok. Bizim mübarek gün ve gecelere ihtiyacımız yok. Bizim var zaten. Bizim bayramlarımız var. İki bayramımız var. Sahabenin peygamberimize sunduğunda bizim bayramlarımız var demişti Allah Resulü. Bizim kurban bayramımız var. Bizim Ramazan bayramımız var. Eyvallah. Bizim cuma bayramımız var. Bayram istiyorsak her hafta cuma bayramımız var. Ve sair'de bu tür eğer organizasyonlarda var olmamız gerekiyorsa, bu tür hareketlerde var olmamız gerekiyorsa bizim bizce oluşturduğumuz platformlarda olmamız yeterli. Bizim başkasının sahnesine çıkmaya ihtiyacımız yok. Bizim zaten kendi sahnemiz var. O sahnenin tadını bilme, o sahnenin kıymetini bilme, o platformların lezzetini alabilme. Yani bizim tatile ihtiyacımız yok. Bizim sıla-i rahimimiz var. Yani bu anlamda bizim kendimizce mevcudu zaten değerli bilip çok af buyurun bir ezik psikolojiye girmeden el-İslamu ulya ve la yu'la aleyhi diyor peygamberimiz. Yani İslam yüce. Biz bu yüceliği kabul ettikten sonra entumul aleun in kuntum mu'minin, iman ediyorsanız üstünsünüzü yakaladıktan sonra onun tekrar başka bir platforma, başka bir ihtiyaca, başka bir eğlenceye de bizim ihtiyacımız yok. Bizim eğlencelerimiz bize yeter. Bizim eğlenme alanlarımız bize yeter. Peki şimdi gelelim diğer tarafına. Yani sizin sorduğunuz tarafa. İşte Ramazan geliyor. Biz bu Ramazan'ı buraya bir alternatif oluşturabilir miyiz? Yok. Onlar bize alternatif oluşturuyorlar. Biz zaten Ramazan'ımızdan mutluyuz. Bizim öyle bir barışıklık içerisinde olmamız gerekiyor. Bizim Ramazan-ı Şerifimiz, 3 aylarımız, Recep'imiz, Şaban'ımız ve sonrasındaki Ramazan'ımız bir araya geldiğinde bizim başka bir mutlu olma organizasyonuna ihtiyacımız zaten yok.
Evet.
Biz zaten sahurlarımızda mutlu olacağız. Biz zaten iftarlarımızda mutlu olacağız. Biz zaten tuttuğumuz orucun o neşvesiyle men sama ramadana imanen ve ihtisaben gufere lehu ma takaddeme min zenbihle mutlu olacağız. Yani bizim geçmiş günahlarımız affolacak. Biz bu heyecanla yaşayacağız. Zaten bunlar bize ayrı bir neşve, ayrı bir muhabbet verecek. Yani süfli duygular, ulvi duyguları bastırmayacak. Yani şeytani bir takım kutlamalar, şeytani bir takım duruşlar bizim kendi manevi atmosferimizde, bizim kendi manevi duygularımızın önüne geçer olmayacak. Onun için bizim onlara alternatif oluşturma diye bir derdimiz de yok. Yani bizim zaten kutlamalarımız var, bizim zaten kendi mutluluk alanlarımız var ki olmalı. Bunlar alternatif oluşturmak istiyorsa onlar oluşturacaklardır. İşte biz onların oluşturduğu alternatif dairelere dahil olmayacağız. Kendi kalbimizdeki muhabbet, kendi içimizdeki yeterlilik bize elhamdülillah yeter, fazla bile gelir. Ki bugün bir Ramazan-ı Şerif'in neşvesine kavuşabilmenin umudu, secdenin lezzeti, bir rükûnun lezzeti. Zaten kulda vaki olduysa onun ekstra bir lezzet alıp aramasına ya da ekstra bir kutlama yapmasına gerek yok. Yani eğer böyle bir ihtiyaç varsa, malum gençlerimizi bu alanlarda çokça kuşatıyorlar, çokça süfli bir takım duygularla, şeytani bir takım duygularla çocuklarımızın akıllarını çelmeye çalışıyorlar. Bunlar için neler yapılabilirse onların uygulama alanları, çocuklarımıza şevk verecek, zevk verecek, lezzet verecek uygulama alanları yapılacak. Yani İslam'da eğlenmenin yasak olduğu diye bir hadise söz konusu değil. İslam'da nükte yapmanın ya da tiyatro yapmanın ya da bu anlamda bir takım işler yapmanın yasaklığı da söz konusu değil. Malumuz bizim rahmetli hocamız, benim tez hocam da aynı zamanda Nebi Bozkurt hocamızın doktora teziydi. Hadiste folklor ve eğlence. Yani bunun Müslümanca nasıl yapılabilirliği zaten bizim eserlerimizde var. Nasıl olabileceği var. Yani bizim başkasının bizi güldürmesine ihtiyacımız yok. Biz kendi nüktemizi, kendi mizahımızı oluşturabiliriz. Başkasının bize bir eğlence oluşturmasını gerek yok. Bunu biz zaten yapabiliriz. Ya bugün en büyük mutluluk ailedir. Anne babanın, çoluk çocuk, hısım akraba, dede torun, tombalak tabiri caizse bir sofra etrafında buluşup bir arada bir iftar yapması, bir arada bir sahur yemesi zaten en büyük mutluluktur. Bunun da alternatifini oluşturacak hiçbir organizasyon asla yoktur hocam.
Eyvallah.
Yani biz sadece bunların hakkını verelim. Bugün o Ramazan-ı Şerif içerisindeki mevcudu tam böyle dolu doluya yaşamaya çalışalım. Biz bunun heyecanını, lezzetini kendi ailemizde hissetmeye çalışalım. Çocuklarımız o heyecanı bizde görünce zaten ekstra başka heyecana ihtiyaç duymayacaklardır.
Eyvallah.
Biz olalım yeter hocam.
Başka yerlere de kaymayacaklardır. Başka eğlenceler aramayacaklardır.
Eyvallah.
İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık.
Allah razı olsun.
İnşallah önümüzdeki hafta yine bu meselelerden konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah. Çok çok sağ olun.
Sizler sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programındaydık. Doktor Erhan Turan hocamla birlikte hürriyet prensibini konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Bizleri de duadan unutmayın. Hoşçakalın efendim.